bir tork anahtarıyla civatayı sıkarken o klik sesini duyduğunda şey düşünüyorsun değil mi? İşte her şey mükemmel derecede sağlam.
Hı-hı. En büyük yanılgı da bu zaten mekanik dünyasında.
Aynen. Bugünkü bu detaylı incelememizde önümüzdeki mühendislik verileriyle tam olarak bu devasa yanılgıyı parçalarına ayıracağız. Yani o klik sesinin ardındaki gerçek fiziği konuşacağız.
Başlayalım o zaman. Şöyle ki, uyguladığın o fiziksel gücün %90'ı sadece yüzey sürtünmesini aşmak için harcanıyor aslında.
%90 mı? Gerçekten inanılmaz bir oran bu.
Kesinlikle öyle. Geriye kalanı ufacık %10'luk kısım asıl işi yapıyor. Yani civatayı gözle göremeyeceğin bir şekilde esnetiyor. Çelik bir yayı iki ucundan çekip gerdiğini düşün.
Anladım. İki parçayı bir arada tutan şey, civatının eski haline dönmek isterken yarattığı o muazzam çekme kuvveti yani.
Tam üstüne bastım.
Bunu gözümde şöyle canlandırıyorum ben. Ağır bir dolabı buzlu bir zeminde itmekle, zımpara kağıdı üzerinde itmek arasındaki fark gibi sanki.
Harika bir benzetme bu.
Yani dolap aynı ağırlıkta ama zemin zımpara kağıdıysa harcadığın enerjinin çoğu sadece o pürüzlü yüzeyi aşmaya gidiyor.
Doğru. Ve zemin buzluysa aynı enerjiyle dolabı çok daha hızlı ve kontrolsüz bir şekilde fırlatırsın. İşte o buzlu zemin örneği mühendislikteki sürtünme değişkenlerini anlamak için kusursuz bir nokta bence.
Peki bu durum civatalara falan yansıdığında nasıl oluyor?
Yani formüllere çok boğulmadan şöyle düşünelim. Tork anahtarına verdiğin güç sürtünme ve civata çapıyla doğrudan bağlantılı. Kuru bir civatayı çıkarıp yerine yağlı bir civata taktığında sürtünme birden düşüveriyor.
Ama sen aleti aynı gücü uygulamaya devam ediyorsun.
Aynen öyle. Alet sana aynı tork değerini gösteriyor ama sürtünme ortadan kalktığı için civatanın içindeki o esneme gerilimi bir onda iki katına fırlıyor.
Bak işte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Çünkü elektrik panolarında bakır baraların temas kalitesini arttırmak için iletken pasta, yani şu antioksidanlardan kullanmak zorundayız.
Evet, sistemin doğası gereği bu şart zaten.
Ama aklıma yatmayan bir şey var. Bu pasta baranların düz yüzeylerine sürülmek için değil mi? Neden baştan civatanın dişlerine bulaşıyor ki? Yani dikkatli bir teknisyen bunu engelleyemez mi sahadayken?
İdeal dünyada böyle tertemiz bir laboratuvar ortamında çalışıyorsan evet engelleyebilir. Ancak sahada rüzgarlı bir şantiyede veya daracık bir pano odasında işler hiç öyle yürümüyor maalesef.
Doğru. Saha şartları çok farklı oluyor.
İki ağır bakır barayı üst üste koyup o pastayı araya sürdüğünde ve civataları sıkmaya başladığında o macun ezilerek dışarı taşıyor ister istemez.
Anladım. Bir de ısınma durumu var tabii sistem çalışınca.
Kesinlikle. Sistem devreye girip ısındığında pastanın içindeki taşıyıcı yağlar sıvılaşıyor ve kılcal çatlaklardan doğrudan civata dişlerine doğru sızıyor.
Vay canına. O pasta civata dişlerine ulaştığı an elimizdeki o kuru ve tahmin edilebilir civatayı bir anda yağlı ve tehlikeli bir hale getiriyor o zaman.
Hem de içinde oksit tabakasını delmesi için bulunan sert iletken parçacıklarla birlikte yapıyor bunu. Bu durum sahada iki farklı felaket senaryosu yaratır. İlki çok gürültülüdür.
Nasıl yani? Gürültülü derken?
Şöyle ki, sürtünme aniden düştüğü için uyguladığın tork, civatayı olması gerektiğinden çok daha fazla sıkar ve esnetir. Pirinç dişlerin sıyrıldığını görürsün, civata büyük bir gürültüyle kopar.
Ya da o inanılmaz basınçla porselen izolatör falan çatlar.
Aynen öyle. Bunu montajı yaparken anında fark edersin zaten.
Pratik açıdan bakarsak, asıl korkutucu olanın fark edemediğimiz o ikinci senaryo olduğunu tahmin ediyorum ben.
Kesinlikle. O sessiz arıza senaryosu tüm sistemin sonunu getiren şey zaten. Diyelim ki yağlı bir civata için belirlenmiş o düşük tork değerini pastanın hiç bulaşmadığı kupkuru bir civataya uyguladın.
Bağlantıyı aslında yeterince sıkmamış oluyoruz bu durumda.
Doğru. Civata yeterince esnemez, o yay etkisi tam oluşmaz. Devreye alma günü testlerden başarıyla geçersin, hiçbir sorun çıkmaz.
Ama sonrasında işler karışır sanırım.
Hem de nasıl? Aylar sonra sistem tam yüke bindiğinde, o gevşek bağlantı noktasında elektriksel direnç yükselir. Direnç ısıyı, ısı oksitlenmeyi, oksitlenme ise daha fazla direnci doğurur.
Tam bir kısır döngüye giriyor yani sistem.
Kesinlikle öyle. Bir termal kamerayla baktığında karşında erimeye yüz tutmuş yanan bir saatte bomba bulursun.
Peki sıradan bir teknisyen için ufacık bir pasta sızıntısı veya yüzey farkı ne kadar büyük bir sapma yaratabilir ki pratikte?
Cıvata ölçüsüne bağlı olarak kuru ve yağlı tork değerleri arasında %14 ile %38 gibi devasa bir uçurum var.
%38 mi? Bu çok ciddi bir sapma payı.
Kesinlikle. %38'lik bir hata payı, mekanik dünyasında bir sistemin 10 yıllarca çalışmasıyla aylar içinde havaya uçması arasındaki ince çizgidir aslında.
Bu yüzden montaj koşullarını baştan bilmek hayati önem taşıyor.
Öyle. Bir sonraki montajında koşulun kuru mu yoksa yağlı veya pastalı mı olacağını baştan kesin olarak belirlemek zorundasın. Ayrıca yüzeyin dengeli oturması için cıvataları her zaman kademeli ve çapraz bir sırayla sıkmalısın.
Temelde tüm bu konuştuklarımızın özeti şu galiba, okuduğun o tork tablosunu elindeki donanımın o anki gerçek fiziksel durumuyla eşleştirmek zorundasın.
Aynen öyle. Ve bence tüm bu anlattıklarımız bizi makaledeki o gözden kaçan felsefi ve teknik noktaya getiriyor.
Neymiş o?
Günlük hayatta aletlerimize ne kadar körü körüne güveniyoruz. Yani tüm o hassas mühendislik tablolarını, mikrometrik hesapları falan bir kenara bırakalım şimdi.
Hı hı.
Ya cıvatayı taktığın o delik aşınmış bir matkap ucuyla açılmışsa ve içinde ufacık gözle görülmeyen bir metal çapak kalmışsa?
Vay canına, hiç bu açıdan düşünmemiştim.
Düşünsene, tork ağıtlarından duyduğun o güven verici kusursuz klik sesi aslında tamamen bozuk ve hatalı bir yüzeyin sana söylediği teknolojik bir yalan olabilir mi?